Ayrım 12.
Bu öğrenciler doktora yapıyorlar ve bayağı kesre ondalar çevirmekten acizler. Matematik bile diyemeyeceğim aritmetik bilmiyorlar. Ders vermeyeyim de ne edeyim? Bakıyorum, Emin yine yanlış anlaşılır deyip duruyor. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Millet dekanın gözüne girmeye çalıştığımı zannedermiş. O zamandan sonra terbiyesiz oldum zaten. Hatırsınlar deyivermişim. Ne düşünürlerse düşünsünler. Ama öyle olmadı tabii. Çünkü Çertek öğrencilere boş verin gitmeyin karı iş güzellik yapıyor demiş. Kadın bile değil karı diyor. Düşün adam iktidarı tehdit edilince ne kadar aşağılaşabiliyor. Bütün meselesi ben üniversitede kalıp onun profesörlüğünü tehlikeye atmayayım. Malum kadro meselesi. Her neyse. Dersi sabote etmeyi başardı iki kişi hariç. Öğrenciler gelmediler. Ben de Cillova gittim. Gittim dersem haftalar sonra zor bulabildim. Tipik bir holding profesörü. Üniversitede katiyen durmuyor. Bu defa da onu anlattım. Bayağı yalvarıyorum. Bir seçmeli modern matematik dersi koyalım. Onu yapamazsak cebir koyalım. Ben üstlenirim. Saatlerim arttı diye şikayet etmem falan filan. Adam gözlüklerinin arkasından buz gibi bakıyor. Sonunda beni ne kadar çocuksu bulduğunu anlatan bir laf etti. Arkasından da matematik dersi koymamızın imkansızlığını sergileyen 30 çift bahane buldu. Peki hocam ben ne yapacağım? Bu öğrencilere istatistik öğrettim diye not atıp imzalayamam. Senin de imzan pek kıymetliymiş yav diye hiç beklemediğim bir cevap verdi. Dünya başıma yıkıldı. Ben hala imzamın namus olduğunu düşünüyordum. Ben şarlatan değilim gibisinden bir cevap verdiğimi hatırlıyorum. Orada durup istatistik öğretiyormuş gibi yapamam. Kapıyı çarptım, çıktım. Çıkış o çıkış. Rodoplu, üniversitelerin durumunu da yabancılaşmayla açıklıyordu. Şöyle düşün, Şafak Özden çırpıcıyı sahiplenmiyor da bunlar üniversiteyi sahipleniyor mu? Aritmetik bilmeden doktor unvanı alan uzmanlar yetiştiren bir kurumun başı olmaktan utanılmaz mı? Enjeksiyon yapmasını bilmeyene doktor unvanı veren bir tıp fakültesinin dekanı intihar etse yeri değil midir? El alemin kitabını çaldığı ortaya çıktığında hiç utanmayan, dahası Çertek gibi bir de üstelik terfi eden akademisyenlerle bir toplum nereye gider? Hiç utanmadan YÖK akademik hürriyetimizi elimizden aldı diye bağırırken apartma hürriyetini hoş gören bir sistemden hayır gelir mi? Bizzat profesörün kendisinin kopya çektiği üniversitede meslek ahlakından söz edilebilir mi? Büyük yalan üniversitelerimizi bile boğmuşken Şafak Özden'e kim ne diyebilir? Şiran kurda yedirdi. Şafak son siperlerimi de yıktı. Ama ben kendi sınıfımdan gördüğüm hakareti ne birinden ne de ötekinden gördüm. Hakaret kelimesinin fazla ağır olduğunu düşünüyordum. Hayır değil dedi. Beni değerlerime ihanet etmeye zorluyorlardı. Bu hakaret değil midir? Öğrencilerime hak etmedikleri notları verseydim, hak etmediği istihkakı alan müteahhitten ne farkım olurdu? 6. Daha başka homo İslamik uslar da vardı. Diana Pavlovich, Giritli Seyfettin İhsani'yi, Sabri Yıldız'ın Beşiktaş'ta, cadde üzerindeki müzik evinde, dergahta tanıdı. Yarısı yapım tamir atölyesi olan bu karanlık, rutubetli, küçücük dükkana, vitrinde dizili folklorik enstrümanlardan yani bağlamalardan satın almak, bulabilirse bir de metot edinmek için girmişti. Seyfettin İhsani Hazretleri ney üflüyordu diye anlattı Sabri Bey. Kapı açıldı ve mahfilime güneşi getiren bu kadın içeri girdi. Diana'yı o dükkanda ilk gördüğümde benim de sersemlediğimi hatırlayacaksınız. Kıpkırmızı, uzun, kıvırcık saçlı, yeşil gözlü, en az 1.85 boyunda, iri kemikli bir kadın. Amerikan kovboy filmlerindeki bar kadınlarının giysilerini anımsatan parlak, rengarenk kıyafetler. Konuşurken ellerini kollarını zapturapt altına almak gibi bir kaygısı olmadığından Sabri Bey'in 20 metrekarelik mekanını hemen tümüyle işgal etmişti. Sabri en az benim kadar yadırgamış olmalı ama saygıda kusur etmediğine, hatta elini kalbine götürüp selamladığına eminim. Diana'ya gelince o, ne bu dünyadan ne de ötekisinden diye tanımladığı sese yöneldi. Birden ellerim terlemeye başladı. Nefesim daraldı. Kavalın sesine takılan bir fare gibi o sese yürüdüm. Buna inanabiliyor musunuz? Beyaz sakallı Seyfettin İhsani, mükemmel bir anakronizm diyordu. Diana, asırlık gravürlerden fırlamış bir figür anlatmış, son sözünü de üfledikten sonra başını kaldırmış, Diana'ya bakmıştı. Şaşırmadı, yadırgamadı, soru sormadı, sadece baktı, dedi Diana. Bir an kör olabileceğini düşündüm. aynı anda niye ayakta durduğumu sordu. Mükemmel bir Fransızca. Bunun üzerine Sabri Bey bir tabure koşturdu. Kalfası Mehmet hareketlendi, çırakları işlerinin başlarına döndüler. Ben yaşlı adamın dizinin dibine oturdum ve zaman makinesi çalışmaya başladı. 1000 yıl öncesine gitmiş gibiydim. Tezgahın üzerinde bir semaver kaynıyordu. Ne yazık ki elektrikli. Sabri bize çay getirdi. İhsani'nin önemli birisi olduğunu anlamıştım ama müzisyen olduğunu sanıyordum. Öyleydi ama değildi. Yani çok iyi bir müzisyendi ama müziğini hiçbir zaman paraya tahvil etmediği için değeri biçilmemişti. Diana Birleşik Devletler'de yaşamış olsaydı, Seyfettin İhsani'nin dünya çapında bir isim olacağını söyledi. Yazıklandı. Rodoplu'nun yüzünü acı bir ifade bürüdü. Ney pazarlanır mı yahu? Burada bir çıkma yapıp Seyfettin İhsani'nin hikayesini anlatmalıyım. Çünkü Diana çok etkilenmiş olmasına rağmen hiçbir zaman bütünüyle anlamadı ve doğal olarak da içselleştiremedi. Ben Seyfettin İhsani'yi Türkiye'de devrimci hareketlerin kökenlerini araştırdığım dönemde tanıdım. Daha doğrusu babası Ahmet İhsani'yi tanıdım. Mülkiye Mektebi'ndeki devrimci hareketleri incelerken 1888 Şeref kitabında rastladığım bu isim beni Girit'e ve Girit'teki ilerici devrimci hareketlere yöneltti. Ahmet İhsani Efendi Hanyalıydı. Oğlu gibi o da Galatasaray'da okumuş, oradan mülkiyeye geçmişti. Benim ilk ilgimi çeken, mezuniyetten sonra memleketine dönen Ahmet İhsani'nin Hanya'da Mektebi Mülkiye programına uygun bir halk üniversitesi açmış olmasıydı. Biraz daha araştırınca bir o kadar ilginç bir başka girişimini, Girit Muhibbi İnsaniyet Cemiyeti İslamiyesi, yani Girit Hümanist İslam Derneği'ne rastladım. Ahmet İhsani bu derneğin kurucularındandı ve genel sekreterliğini üstlenmişti. Hanya ve Paris'te şubeleri vardı ve bir de Fransızca, Türkçe aylık dergi çıkartıyorlardı. Şimdi bu Girit Muhibbi İnsaniyet Cemiyeti İslamiyesi kurucuları, aynı zamanda Girit'te Müslümanların kurduğu ilk siyasi parti olan Yalın Ayaklar Partisi'ndendiler. Bu parti, aynı zamanda işçilerin ve emekten yana olanların birleştikleri, ilerici, özgürlükçü bir sınıf partisiydi. Ve nitekim iktidara geldiklerinde, Ramazan geceleri sahurda davul çalınmasını yasaklamışlardı. Bir çıkma daha yapmalıyım. Girit'te daha 1900'lü yıllarda Halepo kararnamesi ile kurulan bir eyalet meclisi vardı. Bu meclis bir yandan yerel idare gibi görev yapar, öte yandan da parlamento gibi yasa çıkartırdı. Ahmet İhsani o dönemin İttihatçı devrimcileri gibi merkezi yönetime karşı ademi merkeziyetçiliği savunmuş, belediyeler, meslek odaları, kooperatifler gibi kuruluşları büyük yetkilerle donatmayı amaçlamıştı. Ve işin bence en ilginç tarafı Ahmet İhsani'nin bu anlayışa Batı düşüncesinden değil İslami yoldan, Hüseyinül Alevilikten, Ahilikten ve Karmatilikten gelmiş olmasıydı. Ahmet İhsani ve dolayısıyla bizim Giritli Seyfettin İhsani Bey, Melami Bektaşilerindendi. Okuyucu benim Marksist kökenimi hatırladığında bu bilginin benim için ne kadar şaşırtıcı olduğunu kolayca tahmin edecektir. Bir kere Hüseyinül Alevi toplumlarda merkezi devletin görevlerini ayrı ayrı şuraların gördüğünü bilmiyordum. Yeri gelmişken Rodoplu'nun bunlara mahalleliler demeyi tercih ettiğini hatırlatayım. Ona kalırsa mahalleliler, örneğin kendi okullarını da kendileri kurmalı ve yönetmeliydiler. Bu bağlamda YÖK'ün geliştirilmesinden yana olduğu gibi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun da kaldırılması gerektiğini savunurdu. Ahiliye ilişkin bütün bilgim, İstanbul Esnaflar Derneği'nin yılda bir kez birilerine önlük taktıkları sıkıcı anma toplantılarından ibaretti. Ve tabii günümüz esnafı toplumun en tutucu kesimi olduğundan onların benimsedikleri bir kurumun ilerici, devrimci unsurları olabileceğini düşünmem mümkün değildi. Karmatilere gelince onları hiç duymamıştım. Derken yine bu Ahmet İhsani'nin kurucularından olduğu Osmanlı Cezriyun Fırkası, yani Radikaller Partisi'ne rastladım. Mütareke yıllarında kurulan ve sıkı yönetim tarafından kapatılan bu parti, alat-ı istihsaliyenin konfiskasyonunu, yani üretim araçlarına el konulmasını istiyordu. Kendilerine sosyalist demiyorlardı ama programları gerçekten de sosyalist bir programdı. Şunu da söylemeliyim, benim bu dönemlerim ben ilkel komünizm üstünde parlayan hilalden yanayım diyen Günay Rodoplu'yu anlamaya başladığım dönemlerdi. Tabii o, bu sonuca Orta Asya ve Çin üzerinden, Konfüçyüs insancılığından gelerek ulaşmıştı. Ben Ahmet İhsani'nin bana açtığı izleri takip ediyordum. Ve bu izler beni hayatta olduğunu ve Sabri Yıldız'ın o köhne dükkanına takıldığını öğrendiğim eski tüfek Seyfettin İhsani'ye kadar götürdü. Dergahta Diana Pavlovic'e rastladığım o gün, onun benim ve Sabri Yıldız'ın ihtiyar adamdan talep ettiklerimizin nedenle çelişkili olduğunu görmüş, içim burkulmuştu. Diana, bir Osmanlı gravüründen fırlamış bu anokronizme, bir müze eşyası gibi bakıyor, elektronik kölelerin olmadığı bir tarihe geri dönmeye çalışıyordu. Ben kendi sosyalist tarihimin peşindeydim. Sabri Yıldız'a gelince, o ticarethanesine saygın bir vitrin eklemek telaşındaydı. Giritli'nin dükkana geldiği günler, devrimci ya da devrimci arabesk söyleyen kim varsa orada toplanırdı. Tabii satışlar da ona göre artardı. O gün Giritli İhsani, Diana'ya önce Hanya Bektaşi tekkesini gezdirdi. Oradan Mektebi Sultaniye getirdi, döndü, Mektebi Mülkiye'yi gösterdi. Mrs. Pavlovich, mihrapların arabesklerine, remil dökenlerine, hamursuz ekmeğe yabancı olduğu kadar yabancı, ama Rodoplu'ya göre boşlayamayacak kadar duyarlı ve tedirgin dinledi. Tutunabileceği tanıdık kavramlar aradı. Bu arada büyük bir keyifle seyrettiği Konya Turizm Derneği'nin Mevlevi semasının Mevlevi olmadığını öğrendi. Melamet ehli dedi İhsani. Halka iç yüzünü göstermez. İçindeki sırlar dışarı sızmaz. Musa peygamber gibi Allah'ın kelamını duyduktan sonra kimsenin yüzüne bakamayacağı kadar değişmez. Giyim kuşamla kendini göstermeye çalışmaz. Diana, Melami'nin her türlü gösterişten uzak yaşadığını, dünya malına metelik vermediğini, kalender yaşamayı ilke edindiğini öğrendi. İnsan, kendisini sadece ve sadece Tanrı'ya verirse, dünya kaygısından da, ahiret korkusundan da uzak kalabilirdi. Allah'a aşkla, çekimle ulaşılır dedi İhsani. Melameti ululuk, dava, kendini göstermek, halkın sevgi ve saygısını kazanmak gibi şeyleri aşmış insandır. Halkın kendisini kınamasından, kötü görmesinden çekinmez. Keramet gösterdiğini sanan, kadın gibi adet gören adamdır. İnsan kendisini herkesten alçak görmeliydi, üstün değil. Herkesi kendisinden üstün görmeliydi, alçak değil. Gönlünü Allah aşkıyla doldurmalıydı, başka aşkla değil. Hakikat, ilahi nura kavuşan Melami'nin gönlünde belirir. Melamete ulaşan Allah'la bir olurdu. Melami'nin her türlü zevk ve eğlenceden mahrum olması, yoksulluğu bir ilke olarak benimsemesi düşüncesi yakın geldi. Çile içinde geçen püriten çocukluğunu düşündürdü. Diana Karmatilerle tanıştı. Rahmetli Hamedani Karmati, dervişti diye anlattı Seyfettin İhsani. Abbasi devletinin baskıcı rejimine karşı çıktı. Zenginlerin malını paylaştırmayı, ortak mülkiyet anlayışını yerleştirmeyi amaçladı. Sept gününü benimsedi. Mekke'yi değil, Kudüs'ü kıble gösterdi. Ama bu Hristiyan dedi Diana şaşkın şaşkın. Giritli bu defa da Bektaşi Alevilerden bahsetti. Bektaşi Alevilerde Allah Muhammed Ali üçlemesi, Hristiyanlıktaki Allah İsa Ruhul Kudüs üçlemesinin İslamlaştırılmış şeklidir buyurdu. Bektaşi Aleviliği, Müslümanlıkta Hristiyanlığı kaynaştırma olarak ele aldığını ve o yolda incelediğini anlattı. Senin memleketindeki İssevi Bektaşiler bu meseleleri anlarlar dedi Diana. Bu defa da Unitaryanların İslami arka planlarını keşfetti. Onlar teslis dogmasını kabul etmezler diye sürdürdü İhsani. Sen Bostonlu olduğuna göre William Channing'i tanırsın. New England başpiskoposu. Unitaryanizmin kurucusu. Geçen yüzyılın ortalarında öldü. Toprağı bol olsun. İşçi sınıflarının gelişmesinde büyük emeği geçti. Köleliğin kaldırılmasında da. Channing'i çok severmiş gibisiniz diye mırıldandı Diana. İlerici bir liberaldi dedi Giritli. Ben de ideal itibarıyla sosyalist, real politik itibarıyla liberalim. Ama Müslümansınız değil mi? Elhamdülillah. Kur'an'a inanırım. Ama onu tarihe kaynak gösteremem. Çünkü Müslüman olmayanların onu kabul etmesi mümkün değildir. Tarihin kaynağı bütün insanlığı kapsayan eserler olabilir. Yani diyalektik dedi Seyfettin İhsani. Marksist bir matematikçi zamandan yalınlanmış hareketi şeklin yalnızca tek referans heyetine göre değişimini değil, aynı zamanda şeklin elemanlarının birbirine göre değişimini de ele alır. Oysa Katolik papaz mantığı birden vazgeçti. İlk gençliğimde ben deneyciliğe değil, rasyonaliteye önem vermiştim, diye sürdürdü. Oysa Türkiye'de birçok Marksistle tüme varımdan yola çıkarak deneyciliğe dayanmak eğilimindedir. Ben ikisini birleştirdim. Bu yolla sürecin sürekliliği ve süreçte bir aşamadan diğer aşamaya kuantum sıçraması ile geçilebileceği görüşüne vardım. Bu suretle sürekli devrim görüşüne geldim. Sizi izleyemiyorum, dedi Diana. Belki de İslam'la Marksizmi bir arada düşünemediğim için. Yani Marx ile cami uzlaşmaz diye düşündüm. Yani İslamiyet'te din ve kilise, pardon, cami ayrımı olmadığı için ve İslamiyet sadece imanı değil, günlük hayatı da düzenlediği için. Yani kafirlerle savaşmayı ya da onları dönüştürmeyi Mesih'i bir uğraş edinen topyekin bir sistem olduğu için. Yanlış anlamayın, benim bir itirazım yok. Ama insanı sadece dünyevi nitelikleriyle tanımlayan Marksizm, İslamiyet'e sadece yabancı değil, küfür olmalı diye düşünüyordum. Marx deyince senin Amerikalı güzel kafanda neler oluşuyor kim bilir, diye gülümsedi Seyfettin İhsani, başını salladı. Ne garip tecelli, dünyanın en diyalektik kafası, diyalektiğe karşı kullanılan en etkin silah oldu. Marksist ne demektir? Marx vahye mazhar bir peygamber midir ki dogmalara hapsolsun? Diyalektik nedir? Değişene çevrilen bakış, tezatların bilimi şüphe, daima tedirgin, daima uyanık bir bilinç değil midir? Tefekkürün tarifi değil midir? Aklın dünyasında mutlağın yeri olabilir mi? Dedi ve duraladı. La mevcudu illallah diye mırıldandı. Tekrar Fransızcaya döndü. Allah'tan başka mevcut yoktur. Varlık tektir, birdir. Her şey zıddıyla bilinir. Mutlak varlığın zıddı yokluk, mutlak hayrın zıddı şer, mutlak güzelliğin zıddı çirkinliktir. Ezel ve ebed anı daimin içindedir ve bitmiş değildir. Bu alem ol emri verilip tecelli oluşmadan önce bütün nesneler gerçekte yok ama Allah'a göreli olarak vardı. Diyalektik tabiatı ve zihni temel bir bütün meydana getirecek şekilde birbirlerini açıklayan gerçekler olarak görür. İnsan, ten ve ruh denilen iki unsurdan oluşur. Ten tabiat, ruh zihindir. Ten ölümlü, ruh ölümsüzdür. Allah'ın bütün sıfatlarının bütünüdür. İnsan evrenin bütününü yansıtır. Ölümsüz bir özün, bitmeyen bir yaratıcı gücün taşıyıcısıdır. Hayatla ölüm, gerçekle yalan iç içedir. Hazla elem gibi. Varlık denilen esrarlı yumağı ancak diyalektiğin titiz, seyyal dikkati çözebilir. Söyle bana kırmızı saçlı kızım. Yunan'da Aristo mantığını almakta tereddüt etmeyen İslam, Marx'tan diyalektiği almakta neden tereddüt etsin? Bilmiyorum, dedi Diana. Yardım ister gibi Sabri Yıldız'a döndü. İslamiyet'i bilmiyorum. Sabri Yıldız İhsani'yi işaret ederek, kusura bakma, çok konuşur gibisinden bir işaret yaptı. Hayır hayır, diye isyan etti kadın. Benim hoşuma gidiyor. Kayınpederim de din alimidir. Diyalektiği mücerretlere birkaç kaba unsura hapsetmek, diyalektiğe ihanettir. Diyalektik, incelemeye tabi tutulmayan her türlü teori mumyalaşmış, heybeti içinde kısır bir dogma olarak kalır. Konu insan olunca, dogmalaşmak daha da kolaydır. Oysa bu dünya içinde insan bir hiçtir. Sabri Yıldız'a döndü. Destarem ucubbe vuseren herse behem, kıymet kerdant beyek dirhem çığzıkem, neşti desti tunamı men der alem, men hiç kesem, hiç kesem, hiç kesem. Ne diyor? Ne diyorsunuz? İhsani yine Diana'ya döndü. Her şey zıddıyla kaimdir, diye tekrarladı. Aklın cevelengahında hiçbir mutlak yoktur. İnsan hiçbir otoriteye boyun eğmeden yaşamalıdır. İslam, insanın varlığını her an kamçılayan, uyanık tutan bir meraklar bütünü olarak yaşanmalıdır. Kemikleşmiş ölçüleri olmayan bir dünyada, Müslüman, Allah'a erişmek yolunda kendi rotasını çizer. Bu yolda tek yardımcısı diyalektik düşüncedir. Dünya, despotizm, teknokrasi ile Kur'an'ın elnas olarak tanımladığı, halk, demokrasi ve öznellik kutupları arasında bocalıyor. Despotizm, emperyalizm, teknokrasi, insanlığın Kabil kutbudur. Halk, demokrasi ve öznellik, Habil kutbu. Müslüman, Kabil kutbundan Habil kutbuna hicret ederken, çamurdan Allah'a hicret eder, tabiattan akla hicret eder ve bir bütün meydana getirir. La mevcudu illallah. İnsanlığın meselesi helal ile haram arasında seçim yapmak meselesidir. Bu seçim süreklidir. Toplumun meselesi dünyadır. İyi ve kötü ile kötü ve yanlış arasındaki seçim, siyah, beyaz, kırmızı, sarı hepimizin sorunudur. Çünkü dünya tektir, insan tektir. La mevcudu illallah. Size şunu sormak istiyorum, dedi Diana. Umutlu musunuz? Dünyanın gidişatından umutlu musunuz? Sonumuz belli değil mi? İnsanlığın kaderi belli değil mi? Mekanik kölelerimiz... Kader diye bir şey yoktur, diye kesti attı İhsani. İnsan kendiliğinden suç işleyen, cennetten kovulan bir varlık değildir. Bu dünyadan da kovulmayacaktır. Çünkü insanla Allah birdir. Allah insanda dile gelir. İnsan Allah ile davranır, düşünce ve irfanla aydınlanır. Allah insanın gönlünde bir ışık olarak belirir. Nurun belirmesi, insanın Allah'ı görmesi demektir. Bu Allah'ta doğuştur. Allah'ta doğuş, nurun açılışıdır, parlayışıdır. Evet, aynen, aynen böyle. Hoş geldin 1. Cemaatçiler Kilisesi. Bu alem, korku, yasak, günah nedeniyle değil, aşk nedeniyle oluştu. Varlık alemi aşkla meydana geldi. Allah'a korku ile yaklaşılmaz kızım, aşkla yaklaşılır. Aşkı öğrenebilir miyim? Ne dünya ne de ahiret nimetleri için değil, kendi vicdanın için çabala. Vicdanının sesinden başka ses dinleme. Allah aşkı sana da nasip edecektir. Ne düşüneceğimi bilemedim, diye anlattı Diana. Yani meseleyi öyle ortaya koydu ki, İslamiyet Hristiyan mezheplerinden birisi gibi belirdi, anlıyor musunuz? İslamiyet'i sosyalizminde, ilerici liberalizminde beşiği gibi sundu. Bu doğru olabilir mi? Son soru Rodoplu'ya da yöneltilmişti. Günay doğrudan cevap vermek yerine başka bir soruyla karşıladı. Doğru olduğunu farz et. Bu bilgi seni nasıl etkiler? Diana bir an duraladı. Yani, dedi, Hristiyanlığın tüm illetleri İslamiyet'te de var. Bu anlama gelmez mi? Ve bu durum seni umutsuz kılar, öyle mi? Yani, dedi Diana yine, başladığımız yere döneriz değil mi? Ve Türkiye maceran verimsizlikle sonuçlanır. Yani, üzülme, dedi Günay. İslamiyet'in daha çok versiyonunu duyacaksın. 7. Duydu da, bu Müslüman 29 yaşlarında bir kızdı. Profesör Pavlovich'in sınıfındaki tek örtülü olmasının ötesinde, olağanüstü İngilizcesiyle dikkatini çekti. Amerikan tiyatrosuna ilişkin bilgisiyle şaşırttı. Zehra Bardakçı, Pavlovich'lerle özel ilişki kurmak için gayret sarf etmedi. Ama David'in ilgisini de reddetmedi. Yarı yılın ortalarına doğru, David, onun aslında basın yayın yüksek okulundan mezun olduğunu, daha sonra New York Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği yüksek lisansı aldığını, daha sonra da İSBF'ye girdiğini öğrendi. Şükran gününe davet ettiği birkaç öğrencinin arasında Zehra da vardı. Diana, genç kadının gazetecilikten psikolojiye uzanan bir eğitim serüvenini, çok ilginç ama tiyatro eleştirmenliğini daha da sıra dışı bulduğunu söyledi.